Ayrım 26.
6 yıl önce yürüyerek geçtiğim yoldan gittim ve ceviz ağacının altında durdum. Buradan Madame de Morzov'u gördüm. Taraçanın kenarında duruyordu, beyazlar içindeydi. Atımı yıldırım gibi sürdüm onun bulunduğu tarafa. Sanki serbest yarışa katılmış gibi yoldan ayrıldım, mesafeyi düz bir çizgiyle keserek birkaç dakika içinde duvarın önüne vardım. Altımdaki çöl kırlangıcının usta sıçrayışlarını gördü, hayvanı taraçanın kenarında durdurduğum zaman, "Ah, siz misiniz?" dedi bana. Bu kelimeleri duyunca yıldırım çarpmış gibi oldum. Maceramı biliyordu. Kim söylemiş olabilirdi? Annesi. Sonraları annesinin yazdığı o iğrenç mektubu bana gösterecekti. Bir zamanlar hayatla dolup taşan bu sesteki kayıtsızlık, zayıflık, sürüp giden bir açıya tanıklık ediyor. Kesilmiş ve bir daha açmayacak çiçeklerin kokusunu yayıyordu sanki. Vefasızlığın kasırgası, Lur Nehri'nin toprağı artık bir daha eski haline gelemeyecek şekilde kumlara ve çakıllara boğan taşmaları gibi onun ruhunun üstünden geçmiş ve vaktiyle zengin çayırların zümrüt gibi uzandığı yerleri bir çöle çevirmişti. Atımı küçük kapıdan içeri sürdüm, işaretimi alan hayvan çimenlerin üstüne yattı. Usul usul yaklaşan kontes, "Ne güzel hayvan!" diye bağırdı. Elini elime vermemek için kollarını kavuşturmuştu. "Gidip Monsieur de Morzov'a haber vereyim," dedi ve yanımdan ayrıldı. Öylece kala kaldım ayakta. Şaşırmıştım, gitmesine engel olamadım. Her zamanki gibi soylu, ağır, mağrurdu. Bu kadar beyaz olduğunu hiç görmemiştim. Yalnız yüzünde çok ağır bir acıdan sarı bir iz kalmıştı. Boynu yağmur altında fazla kalmış bir zambak gibi bükülmüştü. Ölmek üzere olan bir adamın acı sesiyle ''Henriette!'' diye bağırdım. Durmadı, dönüp arkasına bakmadı. Kendisini bu adla çağırma hakkını benden aldığını, bundan böyle bu adla çağrıldığı zaman cevap vermeyeceğini söylemeye tenezzül etmeden yürüyüp gidiyordu. Şimdi toz toprak olmuş milyonlarca insanın yattığı ve ruhlarıyla yeryüzünü aydınlattıkları bu müthiş vadide, onun zafer ışıklarıyla pırıl pırıl edecek sonsuzluklar içinde kaynaşan kalabalıkların ortasında bir nokta kadar küçük kalabilirim. Ama öyle bir durumda bile durdurulması imkansız bir su baskınının şehrin sokaklarında yükselmesi gibi düzgün adımlarla yüceliğe ve çektiği acılara sahne olan Kloşgord şatosuna doğru ilerleyen bu beyaz gölgenin, bu Hristiyan Dido'nun karşısında duyduğum aşağılanma duygusuna kapılamaz, kahrolmazdım. Arabella'yı öyle bir lanet ettim ki her şey Tanrı için nasıl terk edilirse benim için her şeyi öyle terk etmiş bulunan bu kadıncağız o sözlerimi duysa dayanamaz, hemen ölürdü. Nereye baksam acılarla karşılaşıyor, bu düşünceler alemine dalıp dalıp gidiyordum. Bir ara bütün ailenin merdivenlerden inmekte olduğunu gördüm. Jacques genç yaşının verdiği arılık ve çeviklikle koşuyordu. Madeleine can evinden vurulmuş ceylan annesinin yanında yürüyordu. Jacques'a sarılıp bağrıma bastım. Ruhumun hummasını onun üstüne sızdırıyor, annesinin demin reddettiği gözyaşlarımı onun üstüne boşaltıyordum. Monsieur de Morzov da yanıma geldi, bana kollarını uzattı. Sarıldı, yanaklarımdan öptü. "Felix," dedi, "hayatımı size borçlu olduğumu öğrendim." Bu arada Madame de Morzov şaşırmış olan Madeleine'e atı göstermek için arkasına dönmüştü bize. Karısının bu haline öfkelenen kont, "Ah, işte şu kadın milletinin hali," diye bağırdı. "Böyle bir anda kalkmışlar atınıza bakıyorlar." Madeleine döndü, yanıma geldi, gözlerimi kızaran kontese dikerek onun elini öptüm. "Madeleine'i bu defa çok iyi gördüm," dedim. Kontes alnından öptü onun. "Zavallı yavrucak," dedi. Kont, "Evet," dedi. "Şimdiki halde hepsi de iyiler. Yalnız ben, Aziz Felix, yalnız ben yıkılmak üzere olan eski bir kule gibi harap bir haldeyim." Madame de Morzov'a bakarak, "Generalin babaları yine üstünde galiba," dedim. Hepimizin Blue Devils'ları, mavi şeytanları vardır diye karşılık verdi Kontes. İngilizce böyle denir değil mi? Hep birlikte dolaşıyorduk. Önemli bir şey geçtiğinin hepimiz farkındaydık. Bağlara doğru yürüdük. Benimle yalnız kalmayı istediği yoktu ama nihayet bir konuktum. Şatodan uzaklaştığımız zaman Kont, "Atınız," dedi. "Atınız ne olacak?" "Göreceksiniz," dedi Kontes. "Demin atınızla ilgilendiğim için nasıl zorlandımsa, şimdi de ihmal ettiğim için suçlu çıkacağım." "Elbette," dedi Kont. "Her şeyin bir sırası var." Bu kadar soğuk karşılanmaya daha fazla dayanamayarak, "Ben kendim gideyim," dedim. "Hayvanı ancak ben idare edebilir, kalacağı yere yerleştiririm. Grumun, uşağın, Şinon arabasıyla geliyor. Tımarı o yapar." "Kontes, Grum da İngiltere'den mi geliyor?" dedi. Karısının kederli olduğunu görerek neşelenen Kont hemen cevabı yetiştirdi. "Her şeyin iyisi oradan çıkar." Karısının bana soğuk davranması Kont'a onun tersini yapmak fırsatını vermişti. Bu yüzden bana karşı aşırı bir dostluk göstererek ezdi beni. O zaman bir koca tarafından gösterilen ilginin ne kadar ağır bir şey olduğunu anladım. Böylece koca ilgilerinin soylu ruhları öldürdüğü zamanın, karılarının kendilerinden aldıkları bir sevgiyi dağıttıkları zamanla aynı olduğunu sanmayın. Hayır, kocalar asıl bu aşkın uçup gittiği zaman çekilmez ve iğrenç hareketlere girişirler. Bu gibi durumlarda temel şart olan anlaşma o zaman bir araç olarak belirir ama ağır gelir insana. Amaçla doğrulanmayan her araç gibi korkunç bir şeydir. Kont ellerimi tutup muhabbetle sıktı. "Sevgili Felix," dedi. "Madame de Morzoff'u bağışlayın. Kadınlar hep mızmızlanmak ihtiyacı içindedirler. Zayıf oluşları onların özürleridir. Bize karakter kuvveti sağlayan mizaç dengesi yoktur onlarda. Sizi çok sever, bilirim ama..." Kont benimle bunları konuşurken Madame de Morzoff usulca yanımızdan uzaklaşmış, bizi yalnız bırakmıştı. Monsieur de Morzoff çocuklarıyla birlikte şatoya çıkmak için yürüyen karısını seyrederek alçak sesle, "Felix," dedi, "Madame de Morzoff'un ruhunda neler olup bitiyor bilmiyorum. Ama o kadar uysal, o kadar fedakar olan bu kadın inanılmaz bir hırçınlık kazandı. Asık suratlı biri oldu." Kontes'in Monsieur de Morzoff'un huysuzluklarını aldırış bile etmeyecek kadar bitkin bir hale düştüğünü oda hizmetçisi Manet'ten öğrendim. Okurların saptayacağı gibi yumuşak bir topraktan artık yoksun kalan bu adam, eziyet etmekte olduğu böceğin artık kımıldamaya başladığını görerek üzülen bir çocuk gibi kaygılar içine düşmüştü. Şu sıralar içini dökeceği bir kimseye ihtiyacı vardı, kendine yardımcı arayan bir cellat gibi. Bir an sustu, sonra devam etti konuşmasına. "Madame de Morzoff'tan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bir kadının daima kocasından sakladığı bir şeyler vardır. Ama belki de size söyleyecektir kendisini üzüntüye sürükleyen şeyleri." Kalan birkaç günlük ömrüme, servetimin yarısına da mal olsa onu mutlu görmek için her şeyi yapmaya hazırım. O benim için o kadar gerekli bir varlıktır ki. Yaşlılık günlerimde bu melek gibi kadını yanı başımda göremezsem dünyadaki insanların en mutsuz olurum. Sükun içinde ölmek istiyorum. Kahrımı daha uzun bir zaman çekemeyeceğini söyleyin kendisine. Felix, zavallı dostum, ben artık yolcuyum. Biliyorum ama acı gerçeği herkesten saklıyorum. Ne diye daha şimdiden üzeyim onları? Biliyorsunuz, hep o eski dert dostum. Midemin alt tarafını kemiren şu eski yara. En sonunda anladım bu illetin sebebini. Aşırı duygulu bir adam oluşum mahvetti beni. Gerçekten de bütün heyecanlar derhal midede etkisini gösteriyor. Gülümsedim. "Desenize, bütün hassas kimseler mideden gidiyorlar," dedim. "Gülmeyin Felix, bundan daha gerçek bir şey olamaz. Aşırı ölçüde acılar sinir sisteminin çalışmasını fazlalaştırıyor. Sinir sistemindeki bu fazla çalışmada midedeki salgı bezlerini sürekli olarak zorlamaya başlıyor. Bu durum devam ederse sindirim sırasında ilk zamanlar pek farkına varılmayan bir takım düzensizlikler başlıyor. Salgıların bozulması, iştahın azalması, sindirimin eski normal şeklini kaybetmesi gibi bir süre sonra da ağrılar başlıyor. Günden güne artıyor, sıklaşıyor. Sonra da sanki yemeklere zehir katılırmışçasına sindirim organı tam bir bozukluk belirtisi gösteriyor. Salgı bezinde bir kalınlaşma oluyor, midenin alt deliği sertleşiyor ve üstünde katı bir şiş meydana geliyor. İşte insanı ölüme götüren de bu sonuncusu oluyor. Ben de işte şimdi tam bu noktaya gelmiş bulunuyorum azizim. Bu şişliğin önünü almak gittikçe büyümesine engel olmak mümkün değil. Şu saman gibi sararmış suratıma, kuru ve parlak gözlerime, bir deri bir kemik vücuduma bakın. Eriyip gidiyorum. Ne yaparsınız? Bu illeti sürgündeyken kapmıştım ben. O sıralarda o kadar acılar çekmiştim ki. Sürgündeki acıları giderecek olan evlilik hayatı, kanayan ruhumu özenlerle bezeyecek yerde yaralarımı büsbütün deşmekten başka şey yapmadı. Gerçekten ne buldum ki burada? Çocuklarımın sebep olduğu bitmez tükenmez korkular, aile hayatından gelen kederler, bir servetin yeniden toparlanması gereği, karımı mecbur bıraktığım ve zararını önce kendim gördüğüm bin bir yoksulluk. Bütün bunların dışında en büyük kederimi yaratan başka bir şey var. Bu da ancak size açabileceğim bir sırdır. Gerçi Blanche bir melektir ama beni anlamıyor. Çektiğim acılar hakkında hiçbir şey bildiği yok. Üstelik hafife de alıyor bu acıları. Yine de bağışlıyorum onu. Bakın, dostum, bunu söylemek pek tatsız bir şey ama erdemleri ondan daha az bir kadın, kederlerimi unutturmak için türlü yollar arayarak beni daha mutlu bir adam yapabilirdi. Ama Blanche kim? Bunları akıl etmek kim? Çünkü bir çocuk kadar cahildir o. Bütün bunlara adamlarımın bana çektirdiği işkenceleri de ekleyin. Ben Fransızca söylesem onlar Yunanca anlıyorlar. Hepsi de ahmak, kas kafalı adamlar. İyi kötü servetimizi yeniden toparladığımız, çektiğimiz sıkıntıların azaldığı bir zamanda da bu kez hastalık artık yaptığını yapacak hale gelmiş. İştahsızlık başlamıştı. Sonra Origet'in yanlış bir bakım uyguladığı büyük hastalık gelip çattı. Kısacası bugün öyle bir noktaya geldim ki bundan sonra yaşasam yaşasam 6 ay daha yaşarım. Fazla değil. Kontu dehşet içinde dinliyordum. Kontesi gördüğüm zaman gözlerinin kuru ve parlak, yüzünün ise saman gibi sapsarı olması dikkatimi çekmişti. Bir takım tıbbi ayrıntılar ve bilgilerle karıştırarak dertlerini anlatan kontu dinliyormuş gibi yaparak onu eve doğru sürükledim. Aklımda yalnız Henriette vardı. Onun durumunun ne olduğunu öğrenmek istiyordum. Kontesi salonda buldum. Bir yandan Madeleine bir nakış usulü öğretiyor, bir yandan da Rahip Dominis'in Jacques'a verdiği matematik dersini seyrediyordu. Eskiden olsaydı, geldiğim gün yalnız benimle meşgul olabilmek için bütün işlerini ertelerdi. Ama içimde öylesine gerçek ve derin bir aşk taşıyordum ki, dünle bugün arasındaki İtalyan ressamlarının ermiş kadınların yüzlerine koydukları tanrısal parıltıların yansımasına benzeyen o ölümcül saman sarısı rengi görüyordum bu eşsiz yüzde. Ölümün soğuk rüzgarını duydum içimde. Sonra eskiden içinde yüzdüğü dupduru suyu yitirmiş olan gözlerinin ateşi bana çevrilince ürperdim. O zaman onda demin açık havada fark etmediğim bir takım değişiklikler gördüm. Kederin yarattığı yıpranmalardı bunlar. Son gelişimde alnının üstünde pek hafif bir şekilde belirmiş çizgiler şimdi iyice derinleşmişti. Mavimsi şakakları ateşli ve çökük bir izlenim uyandırıyordu. Gözleri daha bir çukurlaşmış, çevresi morarmıştı. Harriet de üstünde ezilme belirtileri başlamış ve içini kemiren bir kurt yüzünden vaktinden önce sararmış bir meyve gibi yıpranmış bir durumdaydı. Onu mutluluk içinde yüzdürmekten başka kaygısı olmayan ben, yine kendi ellerimle ona güç ve ferahlık veren kaynağa zehir akıtmamış mıydım? Gidip yanına oturdum, pişmanlıktan inleyen bir sesle, "Sağlığınızdan bir şikayetiniz yok ya," dedim. Gözlerini gözlerime kaldırdı. "Hayır," dedi. Sonra Jacques Le Madeleine'i göstererek, "Benim sağlığım bunlar işte," diye ekledi. Tabiatla savaşını kazanan Madeleine, 15 yaşında olmasına rağmen eni konu kadınlaşmıştı. Gelişmiş, serpilmişti. Yanık yanaklarında pembe güller açmaya başlamıştı yeniden. Her şeye gözünü kırpmadan bakan çocuk umursamazlığını kaybetmişti. Gözlerini yere indiren bir genç kız olmaya başlıyordu. Hareketleri annesinkiler gibi ciddi ve ağır olmaya doğru gidiyordu. Beli incelmiş, göğsü kabarmaya başlamıştı. İspanyol kızlarının alınlarını andıran alnında ikiye ayrılan siyah saçları daha şimdiden şuh bir anlamla taranmıştı. İnsanın bakışlarıyla okşarken kırılacağından korktuğu ince, hoş yapılı bir ortaçağ heykelciğine benziyordu. Ama sağlık onca çabadan sonra nihayet açılmış olan bu çiçek yanaklarına bir şeftali kadifeliği getirmişti. Annesinde olduğu gibi ensesinde güneşin parladığı çok hafif tüyler vardı. Yaşayacaktı Madeleine. İnsan çiçeklerinin en güzel goncası, göz kapaklarının uzun kirpikleri üzerine bir gün annesininkiler gibi gelişecekleri sezilen omuzlarının üzerine Tanrı yazmıştı bunu. Bu selvi boylu esmer kız, Jacques'la başı fazla büyümüş, vaktinden önce gelişen alnı ile kaygı uyandıran bu 17 yaşındaki cılız delikanlıyla bir tezat yaratıyordu. Yorgun ve parlak gözleri vardı Jacques'ın. Bu gözler derinlerden gelen dolgun ve kalın sesine uyuyordu. Bakışları nasıl düşüncelerle doluysa, hançerisi de aşırı bir seslilik yeteneğine sahipti. Henriette'nin zekası, kalbi, ruhu Jacques'a geçmişti. Ve bunlar alevli bir mizaç olarak dayanıksız bir bedeni yiyip bitirmekteydi. Çünkü onun felaketin belli bir süre sonra alıp götürmek üzere seçtiği genç İngiliz kadınlarını belirleyen bir görünüşü vardı. Yanaklar ve dudaklar al, ten süt beyaz. Yani aldatıcı bir sağlık. Bana maddeni gösterdikten sonra Rahip Dominis'in önünde bir kara tahta üzerinde geometri şekilleri ve cebir hesapları yapan Jacques'ı işaret eden Henriette'nin elini uzattığı tarafa bakınca çiçekler altına gizlenmiş bu ölüm manzarası karşısında dehşetle ürperdim ve zavallı annesinin yaptığı hataya saygı duydum. Onları böyle görmüyor muyum? Öyle bir sevinç doluyor ki içime, acı adına ne varsa dağılıp gidiyor. Bütün çektiklerimi unutuyordum. Onlar hastalanınca da bu kez sevincim uçup gidiyor, dedi gözleri analık zevkiyle parlayarak. Dostum diye devam etti sözlerine. Başka sevgilerde ihanete uğramış olsak bile, burada mükafatını görmüş duygular, yerine getirilerek başarıyla sonuçlanmış görevler, o hayal kırıklığını, o bozgunu giderebiliyor. Jacques da sizin gibi geniş kültürlü, bilgi sahibi, erdemlerle donanmış bir adam olacak. Yine sizin gibi memleketin övüneceği bir kişilik yapacak. Siz çok yüksek mevkilere geçtiğiniz zaman kendisine yardım edeceğiniz için belki memleketi de yönetecek bir gün. Ama ben oğlumun ilk sevgilerine bağlı kalmasına çalışacağım. Madeleine'e gelince... Bu sevgili yaratığın daha şimdiden yücelikler edinmiş bir kalbi var. Alp dağlarının doruğundaki kar kadar saf ve temizdir onun içi. Belli ki bir kadına yaraşır şekilde vefalı olacak. Her yerde ince zekasının erdemleriyle görünecek, vakur olacak. Nönön kortları hiç utandırmayacak. Geçmişte dertlerinin bini bir para olan anneleri ise şimdi çok mutlu. sonsuz katkısız duygularla dolup taşan bir mutluluğu var. Evet, dop dolu bir hayatım var, zengin bir hayatım var. Görüyorsunuz, Tanrı günahsız sevgilerimde beni mutlu kılıyor. Tehlikeli bir eğilimin beni sürüklediği sevinçlere ise hüzün ve acı katıyor. Rahip sevinçle haykırdı. Çok güzel. Sayın Vikont bu konuyu şimdi benim kadar biliyor. Problemi çözüp bitirince Jack hafifçe öksürdü. Bugünlük bu kadar yeter muhterem peder dedi Kontes'e heyecanla. Hele kimya dersine hiç gerek yok. Jack'a döndü sonra. Ata binsenize Jack. Haydi yavrucuğum, yalnız dikkatli olun. Oğlunun arkasından uzun uzun bakarken sordum. Ama bana henüz bir cevap vermiş değilsiniz. Bir ağrınız, sızınız mı var? Evet, bazen midemin ağrıdığı oluyor. Paris'te olsaydım ben de mide hastalığına tutulmuş olmak şerefine ererdim. Annemin midesi çok ağrıyor, hem de sık sık, dedi Madeleine. Oo, dedi Henriette. Bakıyorum benim sağlığım sizi ilgilendiriyor. Bu sözlerdeki gizli alayı fark edince şaşırmıştı Madeleine. Bir annesinin bir benim yüzüme baktığı, gözlerimi salonu süsleyen gri yeşil kanepenin üstündeki köşe yastığına dikmiş, bu yastığın üstüne işlenmiş pembe gülleri sayıyordum. Kulağına eğildim. Katlanılır bir durum değil bu dedim. Ben mi yarattım diye sordu. Sonra kadınların aldıkları öcülere güzellik katan zalim ve yapma bir neşeyle yüzüme bakarak sesini yükseltti. Aziz çocuk, çağdaş tarihi biliyorsunuzdur herhalde. Fransa ile İngiltere arasındaki düşmanlığın sürüp gittiğini de biliyor olmanız gerekmez mi? Madeleine'e sorarsanız bilir bunu. Bilir ki uçsuz bucaksız bir deniz, soğuk bir deniz, fırtınalı bir deniz bu iki ülkeyi birbirinden ayırmaktadır. Beni içlerine çiçek doldurmak zevkinden yoksun bırakmak için olacak, şöminenin üstünde duran vazolar kaldırılmış, yerlerine şamdanlar konmuştu. O vazoları daha sonra odasında buldum. Uşağım gelmişti. Kendisine emirler vermek için dışarı çıktım. Bazı eşyalar getirmişti, bunları odama koymak istedim. Kontes, Felix dedi, odanızı şaşırmayın. Teyzemin odasında şimdi Madeleine yatıyor. Size kontun odasının üstündeki odayı hazırlattım. Suçlu da olsam nihayet şuurumda bir kalp taşıyordum. Bütün bu sözler kalbimin onun özellikle seçtiği en hassas noktalarına soğukkanlılıkla indirilmiş hançer darbeleriydi. Manevi acıları mutlak bir ölçüsü yoktur. Ruhların duyarlılığıyla oranlıdır bu acılar.